Ayrım 12.
Bırakmam dedi Şafak. Dünyanın en aptal lafını duymuş gibi olmaz öyle şey. Dosdoğru yüzüne yöneltilmiş, tutku hatta tehdit sergileyen bakışlarını hayretle içselleştirdi Günay. Bileğini saran küt parmaklara baktı. Olmaz da dedi Şafak. Olmayacağını Günay'ın da bildiğini ima ediyordu. Laf mı yani? Kahredici yabancılaşmayı, eve döndüğünde kendisini bekleyen boş sayfaları düşündü Günay'da. Soğuk, pis, acımasız saati düşündü. Ağır meşreplerle karşılaşma, yollarda olma saatini, sigara kahve içmeyi, bakıp bakıp da şaşırmayı, anlayamamayı, toplumun bir duvarından bir duvarına sürüklenmeyi, önüne sürülen değerlerin hem içinde hem dışında yaşamayı, eşyalarla, malumatla zenginleştiğini, yüceldiğini sananları, sevgi, aşk, inanç, dürüstlük, insancıl değerler laflarını düşündü. Ressam Ahmet'i, felsefeci yazar öğretim üyesini, yukarı Mezopotamya'yı, öğrenleri, binlerce oyunu, binlerce yalanı, binlerce maskeyi düşündü. Bileğini kavrayan ele baktı, yüzüne çakılı gözlerin ta dibine baktı, çiseleyen yağmura baktı. Nereye gidiyoruz? Harman'a dedi Şafak Özden. Bileğini bıraktı, hızla örgütlenmeye girişti. Duran, sen Güney Hanım'ı götür, Sedat sen bizim arabayı getir, Necla siz buraları kaldırın. Harman, Bostancı'da, iskeleye yakın tıklım tıklım, hemen hiç kadın müşterisi olmayan bir yerde. Duran Bey'i ismiyle çağıran garson, geriye nispeten tenha bir bölmeyi aldı. Günay, SHP delegelerini ilk kez orada gördü. Bir masa etrafında 13 kişiydiler. Esmer dudaklarını örten, bıyıkları ortalama 2 santim, giysileri çoğunlukla lacivert ve sıkıcı, rakı göbekleriyle, yaşlarıyla orantılı, asgari ikisinin saçları boyalı 13 partili, masada ezme, beyaz peynir, marul, ortada karışık ızgara, soğumuş ve sert. Efendim, sayın yazarımız Günay Rodoplu diye tanıştırdı Duran. Lütfettiler, benim yeni dükkanda imza günü yaptılar. Estağfurullah. Biz de bırakmadık, aldık getirdik. Kimin nesiydi bilmiyorlardı. Yazardan bol ne vardı? Ama bütün gece aynı sözleri söylemekten ve dinlemekten usanmış 13 kadınsız erkektiler. Yazar gibi yapan kadın ya da kadın gibi yapan yazar hem cinsel hem de entelektüel düzlemde algılanabilirdi. Kimliğinin herkesin işine geldiğini fark etti Günay. Delegeler kadını değil ama yazarı tanıyormuş gibi yaptılar. İyi akşamlar beyler dedi net bir sesle. Masadakiler kentlilikleri oranında mukabil ettiler. Şimdi kardeşim dedi yanındaki adam onun yanındakine. Ben Laz'ım tamam mı? Ama Laz'ım diye ille de Ali Topuz'u tutmam mı lazım? Bakarım dünya görüşüme uyarsa tutarım yoksa tutmam. Bu bölgecilik işi bizi mahvetti. Bizim orada Aleviler. Adamlar bölücü. 163 kalksın deyince kıvırtıyorlar. Devrimciliğe, sosyal demokratlığa yakışır mı? Siz yazarsınız dedi pendikli avukat. Yanındaki köy enstitüsü mezunu emekli öğretmenle zorunlu konuşmasını kesip. Dildeki gericilik en çok sizi etkiliyor. Türk Dil Kurumu yerine kurulan kuruluşun nedenli tehlikeli bir irtica olduğundan söz ediyordu. Ben Türk Dil Kurumcularından değilim dedi Rodoplu. Kadın olup hanım hanımcık oturmayı beceremediği için de ekledi. Türk Dil Kurumu'na karşıyım. Dikkat! 13 alarm durumu diye uyardı öteki sesi. Duran bu gereksiz deklarasyonun sonuçlarının gerici bir yazarla birlikte oldukları izlenimini vereceğinden ürktü. Belki de öyleydi. Kitaplarını hiç okumamıştı. Ama Cumhuriyet Kitap Kulübü imza günü düzenlemişti. Gerici olması gerekti. Yine de sözü değiştirmeye davrandı. Haydi içelim Günay Hanım. Rakı alır mısınız? Değil mi? Yahu arabayı park edecek bir yer bulamadık. Şafağın Davudi sesi yanı başında patladı. Günay'a eğildi. Affedeceksin değil mi? İçi güldü Günay'ın. Adam apacık çekin ellerinizi mesajı veriyordu. Hele sen de atla bir. Duran'ı yerinden kaldırdı, kendisi oturdu. Pendikli avukat işin ucunu bırakmak niyetinde değildi. Atatürk'ün mirası diye başladı. Sözün nereye gideceğini biliyordu Günay. Ben Atatürk'ü putlaştıranlardan da değilim dedi. Sonradan düşündüğünde bu çıkışının aslında şafağa bir mesaj olduğunu anlayacaktı. Kimi dansa kaldırdığını bil gibisinden bir uyarıydı. Masadaki gözler üzerine dikilmedi, çakıldı adeta. Şafak Özden rakı şişesine uzandı. Rodoplu tepkisini anlamak ister gibi baktı. Hiçbir işaret gelmedi. Öte yandan dükkandaki mübarek rahavetinin geçtiğini, gerçekliğe çıplak neon, arabesk kaset, rakı, ızgara et ve kadınsız erkek dünyası gerçekliğine döndüğünü içi burkularak hissetti. burada ne aradığını hatırlamak ister gibi durakladı. Dünyada bizden başka hiçbir ulus kuşakları birbirinin dilinden anlamaz kılan bir faciayı böylesine şevkle alkışlamamıştır dedi ve pişman oldu. Pendikli avukatın dilin yabancı sözcüklerin boyunduruğundan kurtarılması gereğinden, divan edebiyatından, halktan, halkın okumuşların dilini anlamadıklarından, bu nedenle dilin sadeleşmesi gereğinden, aksinin halkçı ve tabii, toplumcu ve sosyal demokrat dünya görüşüne ters düşeceğinden bahsedeceğini biliyordu. Öyle oldu. Avukat bey Bülent Ecevit'i neredeyse satır satır tekrarlıyordu. Padişahlar iktidarlarının sınırsız olmalarını istedikleri için Türkleri etkisiz kılma yoluna gittiler. Osmanlı koşullandırılmasından kurtulamayan, kendilerini milliyetçi saysalar da bilinçaltlarını Türk'ü, Osmanlı'nın gördüğü gibi hor gören kimi tutucu Türk aydınlarına göre Türkçeyi özdeştirmek, onu yoksullaştırıp kısırlaştırmaktır. Oysa tam tersine Türkçe özleştikçe zenginleşen, çünkü özleştikçe olanakları daha iyi değerlendirilebilen ve her bilim dalında, felsefenin her kolunda en ince ayrımları anlatıcı terimleri kolaylıkla üretilebilen bir dildir. Ne gariptir ki katı din kurallarına göre yönetilen Osmanlı Türk halkı yüzyıllarca kendi dinini kendi dilinde ve kendi dilinin kutsal kitabından öğrenememiş, Arapça kelimeler kullanmak zorunda bırakılmıştır. 1930'da Atatürk ülkesini yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı boyunduruğundan kurtarmalıdır diyordu. Şimdi de Türkçeyi kurtarmak ulusal kimliğimizi dolayısıyla bağımsızlığımızı korumanın bir gereğidir. Kısacası sorun temelde Türk halkının Atatürk devrimiyle ve Cumhuriyet'le kavuştuğu öz saygısını ve özgüvenini, ulusal kimliğini, bağımsızlığını ve özgürlüğünü sürdürmesi sorunudur. Eğer Türk halkı bunları sürdürmeye kararlıysa, ki kararlıdır, her türlü engellemeye karşı Türkçe yaşayacak demektir. Herhalde 600 yıllık Osmanlı saltanatının yok edemediği Türkçeyi yok etmeye bazı Osmanlı özenticilerinin gücü yetmeyecektir. Noktasız, virgülsüz bir nutuktu. Bitirdiğinde kadından yana muzaffer bir bakış fırlattı avukat bey. Rodoplu ikilemin her zamanki ikilem olduğunu düşünüyordu. Susacak, sükutun ikrardan geldiğini sanacaklar, konuşacak, kaçacaklardı. Avukat beyin hiç tanımadığı birisini Türk'ü küçümseyen tutucu Türk aydını ilan etmekten kaçınmıyor olmasının ardında yatan aptalca ön yargı dayanılır gibi değildi. Şimdi siz ne diyorsunuz biliyor musunuz dedi Günay. Ağır ağır. Siz diyorsunuz ki Turgut Reis 21 Ağustos 1565'te Nis'te karaya çıktı. Turgut Reis değil Barbaros Hayrettin. 21 Ağustos değil 21 Temmuz. 1565 değil 1543. Nis değil Marsilya. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hangi birini düzelteyim? Ne diyeyim size? Önce bir duraladı. Sonra da hehehe. Zoraki güllü adam arkadaşlarına baktı. Hiç konuşmayalım mı yani? Rodoplu'nun dilinin ucuna geldi. Vallahi bence hiçbir mahsuru yok diyecekken sustu. Hep sizler konuşun biz konuşmayalım. Yine arkadaşlarına baktı. Ezilen halk çocuğunu oynadığını görüyordu Rodoplu. Ezilen halk çocuğunu oynadığını ve birilerine yatırım yaptığını. Göz ucuyla şafağa baktı. Genç adam gözlerini önündeki tabaktan ayırmamakta kararlı gibiydi. Günay onun da öfkelendiğini sezinledi. Öfkenin kaynağı da muhatabı da kendisi olabilirdi. Evet ama görev görevdir. Önce kafalardaki keşmekeşi dağıtmaya, metafizik birer orospu olup çıkan kaypak, hain mefhumlara karşı çıkmak zorundayız. Ev sahiplerini mahcup etmek pahasına da olsa yanlışı düzeltmekten sorumluydu. Bakın kardeşim diye başladı ve atılmadık ve ne cinsel ne de entelektüel köprü bıraktı Rodoplu. Bir kere Türkçe'ye girmiş dini terimler Arapça dil parçadır. Çünkü biz İslamiyet'i Araplardan değil, İranlılardan öğrendik. Örnek peygamber, örnek namaz. Farsçadır, Arapça değil. İkincisi öz denilen Türkçe'de kelimeler türetilmiş değil, üretilmiştir. Daha da kötüsü batı dillerinden alınmadır, yani bağımsızlık söz konusu değildir. Bir boyunduruk başkasıyla değiştirilmiştir. Mesele ondan ibarettir. Örnek, Arapça kökenli usul kelimesinin yerine geçen yöntem kelimesinin yön hecesi Türkçe, tem hecesi Fransızca, sistem kelimesinin temidir. Türkçe'de böyle bir son ek yoktur. Aynı şey, kıyası mukassem ya da dilenmenin karşılığı olarak sunulan ikilem kelimesi içinde geçerlidir. İlk hece Türkçe, ikincisi Fransızca. Mektep kelimesinin yerine alan okul kelimesi Fransızca ekolün bozulmuşudur. Üstüvane yerine kullandığımız silindir, Batı dillerinin silendir'ıdır. Umumi kelimesinin yerini alan genel İngilizcedir. Sekizgenin geni, oktagonun gonudur. Bunun böyle olması da doğaldır. Çünkü şu kadar yıllık hayatında Türk Dil Kurumu'nda bir tek filolog, dil bilimci çalışmadığı gibi bir tek Türkolog da yoktur. Netice-i kelam, Türk Dil Kurumu yarattığı kavram kargaşası ile Türk fikir hayatını tarumar etmekten başka bir işe yaramamıştır. O sizin yorumunuz dedi pendikli avukat. Pişkin pişkin. Ne yorumu diye patladı Günay. Hangisi? Peygamber kelimesinin Arapça değil Farsça olduğu mu yorum? Silindir kelimesinin cylinder olduğu mu? Yapmayın Allah aşkınıza. Buna yorum değil bilgi derler. Masadakilerin gözlerini kendisinden ve birbirlerinden kaçırdıklarının bir o yana bir bu yana bakmaya başladıklarının farkındaydı. Kendisi değil, yanındaki arkadaşı azarlanan çocuklar gibi bu sözler bana değil, beni izam etmiyor oynuyorlardı. Koca bebekler birer ikişer müsaade istemeye başladılar. Kirlenmişlik duygusu tüm hışmıyla indi yine. Ne sarı sıcak pencere ne temiz döşek bıraktı. Şafağa döndüğünde onun da sarhoş olduğunu gördü. Duran şaşkınlığına fark etti, rahatlatmaya çalıştı. Güney Hanım, sizi evinize ben bırakacağım efendim. Hayır diye araya girdi Şafak, dili dolaşıyordu. Ben bırakacağım Sedat. Oğlum neredesin, arabayı getir. Tamam abi dedi, kadını endişeyle süzen Sedat. Duran kalsın mı gitsin mi bilemedi. Rodoplu merak etmeyin mesajı yolladı. İyi akşamlar efendim, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Pahalı ama çok bakımsız arabanın içindeki boş şarap şişeleri bir o yana bir bu yana yuvarlanıyordu. Sedat yol üstündeki bir büfeye çekti, bir şey daha aldı başına dikti. Kaseti yuvasına itti. Memleket mi, yıldızlar mı, gençliğim mi daha uzak? Güney'i kapsamaya başlayan beyhudelik duygusunu anlatıyor gibiydi. Bir an önce eve gitmeyi, işine bakmayı diledi. Sedat, bak bu kadın var ya, bu kadın Türkiye'nin en iyi yazarı dedi Şafak. Evet abi, Sedat bak ben aşık oldum, bu kadına aşık oldum. Sedat'ın panikleyen gözlerini aynadan yakaladı. Sıkılma, olur böyle şeyler. Tebessümünü gönderdi. Konuyu değiştirmeye çalıştı Rodoplu. O arkadaşına fazla sert davrandım galiba. Boşver, iyi ettin. Hıyar ağası. Kiminle konuştuğunu bilseydi dedi Şafak. Sonra aniden Türkiye kırıldı. Almalar olan da gel aney. Bahçeyi dolan da gel. Hasta düştüm. Gelmedin aney. Bari can veren de gel. Hasta düştüm. Gelmedin aney. Bari can veren de gel. Gözlerini Günay'ın gözlerine dikti, tekrarladı. Bari can veren de gel. Birden neşelendi. Sedat nasıl geçirdik ama? Öyle oldu abi dedi Sedat. Günay'a sarıldı. Geçirdik değer mi? Değer mi kız? Neyi kutladığını çok sonra anlayacaktı Günay. O an için bütün bildiği şafağın kor gibi yanan kocaman bedenine sığamayan coşkusunda insanın içine işleyen, rikkat uyandıran haleler olduğuydu. Gönlü olsun istedi. He ya. Gözlerinde deli pırıltılar uzandı. Elini boynuna yerleştirdi. Seni istiyorum diye fısıldadı Şafak. Şimdi, şimdi, şimdi. Sedat duymamış olamazdı. Sıkıntıdan al bastı Güney'i. Sırtını dikleştirdi. Boynundaki elden kurtuldu. Etiler sapağı imdada yetişti. Güney eğildi. Yoru tarif etmeye koyuldu. Sedat oğlum dedi Şafak. Şuraya bak. Burası da İstanbul, bizim orası da. Güney Şafak'ın elini sımsıkı tutan elini teselli eder gibi okşadı. Kapıya geldiklerinde genç adamın ayakta duracak hali kalmamıştı. Yine de ayrılmamak, biraz daha beraber olabilmek için çare arıyordu. Sana bir kahve yapayım mı? Gözleri ışıdı Şafak. Yap. Gidelim ağabey diye uyardı Sedat. Ben kahve içeceğim. Gözden bir an için olsun uzaklaşmasına razı değilmiş gibi, uzaklaşırsa ellerinin altından kayacakmış gibi Günay'ın yanından ayrılmıyordu. Beraber mutfağa geldi, suyun kaynamasını bekleyemedi. Dizlerinin üzerine çöktü, başını taburiye ilişen Güney'in kucağına gömdü, uyumaya durdu. Seni istiyorum şimdi, şimdi diye yarı uykulu, yarı uyanık sayıklıyordu. Birden gözlerini açtı, kadınım. Yaşamsal bir gereksinimmiş gibi sarıldı. Sözcüklerin orgazmı ya da fırtınaya ilahi dedi Rodoplu'nun öteki sesi. Fırtınaya ilahi dediği Rig ve dağlardan bir duaydı. Günay kucağında tutkuyla sarsılan güçlü bedene ne kadar yakıştığını düşünüyordu. Böğüren bir boğa, fırtına, tohum saçıyor toprağa, gözleri kor kor. Kamçısı rüzgar, arabası sular. İfritleri önüne katar, böğür gürle tohumunu serp. Ufuklardan ufuklara kanatlan, vadiler dağlaşsın, dağlar vadileşsin. Boşan fırtına. Elini erkeğin başının üstüne koydu, sık saçlarını şefkatle okşamaya durdu Günay. Yine elin yanacak diye uyardı öteki sesi. Ama mırıl mırıl mırıldanıyor, gevşiyor, geriniyor, yerleşiyordu genç adam. İyi de dedi Günay Rodoplu öteki sesine, uyandırmaya kıyamam ki şimdi. Öyle de güzel uyuyor ki. Söylemedin deme dedi öteki sesi yine. Kızdı Günay. Ben de kadınım da, çekmedi elini. Hadi canım, biraz kahve iç. Sedat'ın gözleriyle uyandı Şafak. Evde yengesi bekliyordu. Siz çoktan mı tanışıyorsunuz? Öyle dedi Günay Rodoplu, yıllardır tanışıyoruz. Girişteki küçük aynada parlayan yüzünün sakin güzelliği dikkatinden kaçacak gibi değildi. Gerçekten çok güzeldi. Tülin haklı dedi öteki sesine. İnsanın kendisini kadın hissetmesi pek bir şey istemiyor. Yok canım, ne isteyecek, hiçbir şey istemiyor dedi öteki sesi. Sadece adam gibi bir adam istiyor. Büyür gürle tohumunu serp. Dağlar vadileşsin, vadiler dağlaşsın. Pah! Alay ediyordu. İşte böyle dedi Günay. Ne düşünüyorsun? Duyduğum en pespaye hikaye dedim. Ya, elleri titremeye başladı. Dost acı söyler öyle mi? İtalikini italikle karşıladım. Dost acı söyler. Öyle. Bugün duyduğum en pespaye hikaye cümlesini hatırladığımda iliklerime kadar ürperiyorum. Ben Günay Rodoplu'ya o gün o cümleyle ihanet ettim. Etmeseydim bugün belki de yaşıyor olacaktı. Şafağın kucağındaki başının çok güzel bir baş olduğuna inanmalıydım. Günay'ı sevdiğine, hep sevmiş olduğuna inanmalı, onu da inandırmalıydım, yapmadım. Uyarmış olduğu halde batan bir gemideyim ve kıyılardan imdat isteyen Şafak değil benim demişti. Yapmadım. Kendisine karşı ne kadar acımasız olabildiğini bildiğim halde, hatırlarsınız Şıra'nın romanının notları arasında, ben seni düzerken aslında limitleri polimetriyi, metropolün makro formunu, lineer aşamalı organik dokuyu düzüyorum diye Şafak'a söylettiği bir cümle vardı. Onu da görmüştüm, yapmadım. Kaktüs ağacında dediği gibi, o şiirini bu kitabın arkasına eklemeyi unutmamalıyım. O sıralar özgürlüğümle meşguldüğümde ondan mı yapmadım yoksa kışkırtlığımdan mı bilemiyorum. Bildiğim hala varsa o da kendimi ömrümün sonuna kadar affetmeyeceğim. Sizlerin de bana haklı olarak neye yarar diyeceğiniz. Sadizmin bize batıdan bulaştığını söyleyip beni çileden çıkardığı sabah onu Arnavutköy'de bırakıp gittikten sonra bir 10 gün kadar görüşmedik. O süre içinde ben dergâhta Günay'ın demesiyle ruhumun emrinde kaldım. Rodoplu'ya özlemin de ötesinde bir nedenle hesaplaşmak amacıyla gittim. Öncelikle ölü sevici, nekrofil bir toplum haline geldiğimiz hükmünü henüz sindirmiş değildim. İkincisi, ülkenin hal öpür melalinin nedenini batıya mal etmenin kolaycılık olduğunu düşünüyordum. Üçüncüsü de elemanları birebir eşleyen biyofilik kümelerin nekrofiliya seferi, bilgi ve inançla, sözle ve eylemle, malla ve canla, bütün kuvvetini sarf ederek biyofiliya yolunda cihat çağrısının dibine inmeyi istiyordum. Önceki gün karşıda imza gününde olduğunu biliyordum. Sıkılmış olacağını düşünürken pırıl pırıl bir güne açtı kapıyı. Ne yaptın, nasıl geçti diye sordum. İnanmayacaksın dedi ve anlattı. Neşesinin bana acı verdiğinin farkında değilmiş gibi anlattı. Sonuna geldiğinde o malum lafı ediverdim. Duyduğum en pespaye hikaye. Dondu kaldı güzelim. Anlattığına pişman olduğunu belli etmek istemedi. Neden öyle düşündüğümü de sormadı. Nasıl yaptığını hatırlamıyorum ama birden kendimi nekrofiliye tartışırken buldum. Gündemi değiştirmek ihtiyacını o da duymuş olmalı ki uzun bir konuşma oldu. Ölü seviciliğini güç tutkusundan ayrı düşünemezsin diyordu. Ölü sevici ancak kendisini güçlü hissederse tatmin olur. Sadist güçlü olmak zorundadır. Güçlü bir gazetenin güçlü bir yazarı, mahallenin güçlü hırtı, ülkenin güçlü iş adamı, güçlü generali. Bu işin bir yanıydı. Öbür yanı gücün teknolojiyle örtüşmesiydi. Güç teknolojiyle doğru orantıda artıyordu. Güce tapan teknolojiye de tapacaktır ve de tersi, yani teknolojiye tapan güce tapandır. Güç ile teknoloji arasındaki bağlantı nekrofilik bir bağlantıdır. Biri diğerini azdırır. Anlatabiliyor muyum? Evet ama sallanmayı bırakır mısın lütfen? Pardon. Şimdi teknolojiye tapınma meselesini sadece silahlara tapınma diye alma. Ürünlere tapınma diye, işleyen bir düzenlemeye, işlevi ne olursa olsun hayranlık diye bak. Mesele şu, artık iş o hale geldi ki günümüz insanının, Türk'ün ilgisi artık doğanın ve yaşayanların üstünde değil, mekanik olan, yaşamayan, insan yapısı nesneler üzerinde yoğunlaştı. İnsanımız otomobiline kadınla gösterdiğinden daha fazla ilgi gösterir, daha şefkatli davranır oldu. Motordaki en ufak bir arızayı anlamaya çalışırken kadının gözündeki gölgeyi görmüyor bile. Kadınla bir dal götürmeyi akıl etmezken otomobiline vazo takıyor. Otomobilinden gurur duyan, aziz tutan, kendi elleriyle yıkayan, cilalayan, sevecen isimler takan çocuğuna aynı ilgiyi göstermiyor. Okul aile birliği toplantısına gitmez ama tamirhaneye gider. O hale geldi ki otomobilsiz hayat, kadınsız hayattan daha dayanılmaz olabiliyor. TRT'nin Kit isimli dizisini hatırlıyor musun? Türkiye'nin en sevilen dizilerinden birisiydi. Kit, konuşan, uçan bir süper otomobildi. Sürücü ikinci plandaydı. Bu otomobilin simgelediği gücün öyle bir albenisi vardı ki sıradan bir insanın hayatıyla kıyaslandığında daha değerliydi. Şöyle söyleyeyim. Araba vapuru batacak olsa Kit'in kurtarılması Miço'nun kurtarılmasından daha önemli olurdu. Ev kadınlarının alet düşkünlüklerini düşün. Bu düşkünlüğün nedeni o aletlere duyulan gereksinim değil, neticeden hele de çalışmayan kadının akıllı fırın ihtiyacından bahsedilemez, o aletlere sahip olmanın verdiğini düşündükleri güçtür.